Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın sosyal medyadan bütün dostları, hep beraber oturalım, konuşalım. Şimdi hepiniz aslında dün akşamdan beri sürekli olarak mesaj geliyor, mail yağıyor falan. Hatta dün bu doların anlık çıldırma sırasında akşamüstü yayın bekleyenler de oldu. Önce bir onu hatırlatayım. Ya ben onu çok tercih etmiyorum biliyorsunuz. Bugüne kadar önemli, yaşanan önemli olayların çoğunda yapmadık öyle bir şey. Eğer en anlık değerlendirme bir şeyin çözümü olacaksa elbette yapılır da. Ama biz burada dövizde yaşanan krizi yeni konuşmuyoruz ki 3 yıldır konuşuyoruz. O yüzden burada oturup bir şey yapacak halimiz yok. Herkes şu sorunun yanıtını arıyor. Bu dolar, euro nerede duracak? Doğru değil mi? Bugün bu soruya yanıt arayacağız ama daha önceki bir uyarıya eşlik ederek arayacağız. Bugün yayında kullandığım görseli sevgili Zehra Hanım, onun bir paylaşımından gördüm ben. Kime ait olduğunu bilmiyorum fotoğrafın ama benim derdimi çok iyi anlatan bir fotoğraf. Hatırlıyor musunuz? Burada 3 yıl önce Türkiye'de artık giderek üretimin kısılması nedeniyle özellikle tarımda geri kalınması, çiftçinin ezilmesi, yok edilmeye çalışması, uygulanan hatalı politikalar, tarım politikaları ve kötü, yetersiz, son derece cahil tarım bakanlarıyla geldiğimiz noktanın ne kadar kötü bir duruma işaret ettiğini konuşmuş ve bir süre sonra öyle bir hale geleceğiz ki insanlar bugüne kadar hep hani TOKİ evleri gösteriliyor, yollar götürülüyor, artık oturup kemirirler TOKİ'nin balkonlarını diye konuşmuştuk. İçinizden bazı yani sert bir cümle, keşke kullanmasaydınız falan demişti ama hayır, bugün de hala arkasındayım. Çünkü TOKİ balkonu kemirmeye çok az kaldı. Şu anda dibine kadar geldik. Hatta bir sevgili izleyici de eklemiş, yanına da ücretli otoyollardan yeni çekilmiş vergi taneleriyle diye. Bugün günün menüsü bu. Asfalt yatağında, yapılan yolların içindeki asfalt yatağında TOKİ balkonu. Üzerine de yeni taze çekilmiş otoyol geçiş vergileri. Bugün burada konuşacağımız şey aslında benim yayında 3 yıl önce anlatmakla övünmüyorum ama anlatmakla bir şekilde hani bak oldu dediğim şey olmayacak. Biz bunu çok sık yaşıyoruz. Bu bir zihniyet değişimine ihtiyaç duyuyor ve ısrarla bu zihniyet değişiminden kaçılıyor bu ülkede. Yani bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü, Atatürk'ün baş öğretmenliği kabul ettiği gün biliyorsunuz. Onun tekrarında kutluyoruz bunu. Bütün öğretmenlerin, başta sevgili abim olmak üzere, benim öğretmenim sevgili abim olmak üzere, hepsinin cesur elleri, omzumda yıllardır hissettiğim, 52 yıldır hissettiğim cesur elleri için çok teşekkür ediyorum. Ama öğrenmekle öğretenin yeteneği arasında çok ciddi bir bağ var. Yani öğrenme eylemi sadece kişiye ait, kişiye özel bir şey değil. Öğretenin de hem öğretmeye çok niyetli olması hem de bunu yapacak metodu doğru seçmesi gerekiyor. Dün bütün bu rezalet yaşanırken, adını doğru koyalım rezalet, yayının ikinci bölümünde daha ağır bir ifade kullanacağım. Hak edenleri göreceksiniz çünkü. Bu yaşanan rezaletle birlikte Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama aslında yaranın ne kadar büyük, ne kadar derin olduğunu göstermekle birlikte daha sıkıntılı bir gerçeğe işaret etti. Devamı var bunun. Çünkü Merkez Bankası sanki suçlusu yurttaşlarmış gibi yurttaşları uyararak, daha da dikkatli olmaya sevk ederek serbest piyasada döviz fiyatlarının belirleneceğini, buna yönelik bir müdahale olmayacağını, bugüne kadarki gibi serbest piyasa koşullarının geçerli olacağını söyledi ve bir gerçek olmayan, rasyonel olmayan fiyatlamalar var dedi. Bir soru. Rasyonel olmayan fiyatlamaları kim yapıyor? Ya bu ülkede uçan kuşağa, sokağa çıkan insana tepesine çökerek hesap sormayı biliyorsunuz. Bu kadar parasal değişim yapanın kim olduğunu da biliyor olmalısınız o zaman değil mi? Bankalar bu işlemi yapıyorlarsa zaten onlar kanun gereği yaptıkları işlemi açıkça size de göstermek zorundalar. Merkez Bankası zaten görüyor. Kaldı ki böyle bir alım satım yapıyorlarsa hiçbir şey olmasa bile hani daha önce konuşmuştuk ya, bankalar karşılık bırakır Merkez Bankası'nda. Yani kendi içindeki işlemde bir sıkıntı olursa harp olur darp olur hocam, kötü gün kefen parası diyorsun ya sen evin içinde. O da Merkez Bankası'nda bir karşılık bırakır. Sadece bu karşılık üzerinden yapılan işlemlerle ne olduğunu görürsünüz zaten. Bankalar değil, özel kişiler, özel kişiler zaten. Ama Türkiye'de yerleşikler, bu tanımı daha önce burada konuşmuştuk. Türkiye'de yerleşikler, yurt dışından gelip bu ülkede kısa vadeli ya da uzun vadeli yatırım yapanlar, çarpıp kaçanlar ya da kalıcı olarak gelenler, ki uzun süredir öyle gelen yok. Onlar mı? Hayır, onlar değil, yerleşikler. Bu ülkenin insanı kendi parasına, kullandığı resmi parasına güvenmiyor. Sıkıntı bu. Döviz tevdiat hesaplarının ne kadar arttığını, bununla ilgili gerçeği gördük. Ama söyleyeceğim o değil. Merkez Bankası bu saçma, bu uyduruk açıklamayı yaparken en azından şunu düşünmeliydi ki bundan sadece bir yıl önceye kadar bunun tam tersini savunuyordu. Yani biz kaybolan 128 milyar doların daha önce yayınlarda da konuştuğumuz gibi nereye gittiğini çok iyi biliyoruz. Ucuza satıldı, birileri ucuza aldı o dövizi. Ve burada uygulanmaya çalışılan sistem de şuydu. Ben dövizin fiyatının yükselmesine izin vermeyeceğim. Hani o gereksiz herif çıkıp böyle gözlerini çırparak söylüyordu ya sürekli olarak. Dolar 5 lira olacak ya, 10 lira olacak ya falan diye. Bakın dolar 5 lira oldu, 10 lira oldu, 13,5 lirayı gördü. Şu anda da deparladı, gidiyor zaten sabah açılışla beraber. Ama bütün bunlar olurken tam tersi bir politika izlendi. Ve işin uyduruk kötü tarafı şu ki o günde bugünkü kararlılıklarıyla aynı samimiyetsizlikle onu savunuyorlardı. Ya ikisinin arasında 180 derece fark varsa insan biraz utanır en azından. Der ki evet, geçmişte hata yapmıştık. Ya da der ki bugün yapılan hatalı, asla. Bugün biz aslında çok ciddi bir yönetsel kriz yaşıyoruz. Adını doğru koymak lazım. Bir yönetsel krizdir bugün yaşanan. O yüzden hani 1994'e, 2001'e, 2008'e falan bunlara benzerliği benzemezliği tartışılırken bunu unutmamak gerekiyor. Yani 1994 yılında yaşanan o büyük devalüasyonlar, ki Erdoğan gerçekten tarihi bir devalüasyona imza attı. Şu andaki orta, dışarıdan bütün mitinglerini destekleyen, sürekli yanında görünen Tansu Çiller'den sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük devalüasyona imza atan ikinci siyasi lider oldu. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını dilemiyorum çünkü hepimiz için kötü sonuçları oluyor bunun. Tansu Çiller o dönemde bu işi medyadan savunabilmek için, hani onun ifadesiyle geçmişte kullanılan boyalı basın, 3-5 gazete falan filan, onlara biraz eklemlenerek gazetelere haberler yaptırıyordu. Hatta o dönem toplantılar düzenleyip o toplantılarda yaptığının ne kadar doğru olduğunu söylüyordu. Bu kadar büyük devalüasyonla birlikte Türkiye'de pek çok şeyin değişebileceğini iddia ediyordu. Saçma sapan bir şey, zaten değişmedi de. 27 yıl önceden bir gazete haberi göstereceğim şimdi size. Bakın burada göreceğiniz şey devalüasyon falan değil. Onların hepsi hikaye. Bugün arkasına saklanan yalanın bile yeni olmadığını göstereceğim. Diyor ki Tansu Çiller, Milliyet Gazetesi'nden bu haber. Başbakan Tansu Çiller ekonomik sorunların aşılması için alınan radikal önlemleri ekonomik kurtuluş savaşı olarak niteledi. Ne olarak? Ekonomik kurtuluş savaşı. Ya bugün söylenen saçma değil sadece. Bir de eski. Utanmazlık bu bölümden de kaynaklanıyor. Yani daha önce başka bir çapsız lider tarafından kullanıldı zaten bu. Üstelik kendisi ekonomi profesörüydü. Ekonominin E'sinden anlamayan, abuk sabuk sanrılar içinde gezen, Türkiye'yi zerre kadar tanımayan, dilini, töresini, insanını, bayramını, seyranını hiç bilmeyen bir tipti. Buna rağmen Türkiye'de büyük bir medya goygoyuyla kadın başbakanımız helal olsun, yürü be falan diye gazlanarak geldi. Türkiye'de en büyük devalüasyona imza attı. Bir gece içinde Türkiye'de onlarca firma, onlarca büyük firma anında battı. Bir sabah insanlar bir uyandılar, borçları 3'e 4'e katlanmış durumda. Sahi borç dedik de, biliyorsunuz çok sevdiğim bir kardeşim var benim, Ozan Bingöl, hepiniz tanıyorsunuz, bir vergi uzmanı. Genç bir adam ama çok inançlı bir adam. Vergi işinin Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu yılmadan, bıkmadan, insanların kafasına vura vura vura en basit haliyle anlatan bir insan. Hafta sonu Ozan yazdığı bir yazıyı yolladı ve dedi ki, abi bak belki işine yarayabilir bu yazı. Çünkü Ozan'ın yazdığı yazının içinde şöyle bir bölüm vardı. Diyordu ki, ya bu faiz kötü bir şey. Tamam kardeşim, faiz çok boktan bir şey de. İyi de biz faiz ödemelerine tonla parayı niye veriyoruz o zaman? Bugünün iktidarı faiz harcamalarına ne kadar para döküyor? Yani şunu söyleme hakkı yok bugünün iktidarının. Kendi demiyor mu? IMF ile biz ilişkimizi bitirdik. Geldiler yalvardılar, 5 milyar euro verin lan dedim, başımızın gözümüzün sadakası olsun. Demiyor mu? O zaman bu ilişkimiz bittiğine göre bizim borç alacak ilişkisinde faiz çıkmasından da faiz sarmalından da kurtuluyor olmamız lazım, değil mi? Ozan yazdığı yazıda çok doğru bir noktadan hareket ederek 2002 yılından 2021 yılının Ekim ayına kadar Merkezi bütçeden, şu anda bütçe konuşuluyor, ona da geleceğiz zaten. Çok boşa konuşuluyor. Hikaye orada yapılan şeyler. Merkezi yönetim bütçesinin içinden faiz gideri toplamı, bakın sadece son 19 yıl içinde 1 trilyon 274 milyar Türk lirası. 1,3 trilyon Türk lirası. Neden? Bu para, biz kullanmıyoruz ki bu parayı. Borcu alınmış, borcu ödeyebilmek için sana tanınan vadenin karşılığında ödediğin faiz bu. Faiz haramdı, günahtı, benim başım hoş değildi. Ama Türkiye'nin cebinden bu kadar para gidiyor. Faizi kim ödüyor? Bugünün iktidarı biz vergilerimizle. O zaman neden borçlanıyoruz biz? Soru bu değil mi? Borcumuz olmazsa faizini de ödemeyeceğiz, doğru değil mi? Niye borçlanıyor Türkiye? Bakın kaçtıkları soru bu zaten. Bunu sorduğunuz zaman bugün haysiyetsizlikte, medyada haysiyetsizlik örneği vermiş gazeteleri tek tek göstereceğim ikinci yayında size. Bugün birinci sayfalarına Türkiye'de yaşanan Türk lirasının değer kaybı krizine tek satır yer vermeyen alçakların göstermemeye çalıştıkları. İşte 1994'ten beri Kurtuluş Savaşı gibi aziz, kutsal bir kavramın arkasına sıkıştırmaya çalıştıkları temel gerçek bu. Çünkü önümüzdeki 3 yılı da hesaplamış Ozan ve önümüzdeki 3 yıl, sadece önümüzdeki 3 yıl boyunca Türkiye toplamda 851,7 milyar lira daha ödeyecek faiz gideri olarak. Sebep? Borç alıyorsun. Borç alıyorsun. Sana bunu veren ekonominde senin hiçbir şey yapamadığını gördüğü için faizsiz vermiyor haliyle. Diyor ki bir dakika kardeşim, bir dakika, sen bunu ödeyeceksin. Bunu ödeyeceksin de böyle olmaz. Sen bunu öderken aynı zamanda bununla birlikte bana faizini de ödeyeceksin. Burada bahsettiğimiz paralar korkunç paralar. Hepinizin aklı uçtu bir anda biliyorum. 1,3 trilyon. Bu sadece faiz giderinden bahsediyoruz. Yani ikisini topladığınız zaman 2,2 trilyon lira gibi. Trilyon ama eski parayla trilyon değil, yeni parayla trilyon. Yani bunun 6 tane de sıfırı var aslında. Hiç zorlamayın ne olduğunu. Hani birileri trilyar falan diyor ya, uyduruk cehaletini simgeleyerek göstererek falan. Boş verin ne olduğunu. Bizi ilgilendiren hikaye şu. Şu dakika itibariyle canlı olarak değerini görebildiğimiz 12 lira 96 kuruştan satılan Amerikan doları ve 14 lira 65 kuruştan satılan euro ile birlikte Türkiye bu kadar borç faizini öderken bir yandan da size daha önce gösterdiğim şu dış borç ödeme tablosuyla karşı karşıya. Bunu konuştuk yani. Dış borcu özel sektörün, kamunun toplam dış borcunun gidişatını görüyorsunuz burada. Yani Aralık ayında özel sektör sadece 4,7 milyar dolar dış borç ödemek zorunda. Kamununki daha düşük. Toplamda ama 5 milyar dolar ödeyeceğiz biz. O 5 milyar dolar var ya, dün itibariyle bizim borcumuz hiçbir şey yapmadan %7 arttı. Hiçbir şey yapmadan. Hani birileri diyor ya, faize karşıyım ben. Ben de sana karşıyım. Çünkü zerre kadar anlamadan, neye karşı olduğunu bilmeden karşı olduğunu söylüyorsun. Ben de sana karşıyım. Yanlış yapıyorsun, ısrarla söyleniyor ve anlamıyorsun. Ve Tansu Çiller'in yaptığı gibi Kurtuluş Savaşı gerekçesinin arkasına sıkıştırmaya çalışıyorsun ama görünüyorsun kardeşim. Bak şimdi, sana çok açık, çok net, merak etme, hiç öyle ağır bir ekonomi anlatımı falan olmayacak. Çok basit bir şey anlatacağım. Çünkü bunu daha önce konuştuk. Bugün yayının temeli, temel gerçeği elbette ki ekonomi olacak. Hepimiz düne göre, yani bugün 24 Kasım, 22 Kasım gecesi yattığımız güne göre şu anda %10 daha fakirleşmiş durumdayız. Sadece bu değil. Dün Türkiye'nin büyük kuruluşları, hani pastanelere mal verenler, işte tekstil sektörüne mal verenler imalatlarıyla birlikte sevki, tedariki durdurduklarını açıkladılar. Neden? Ya bunun çok basit bir gerekçesi var. Ben müneccim değilim ama burada size geçen hafta dedim ki bakın yokluktan bahsediyorlar. Hani Mehmet Barlas'ın yazdığı unutmamanız gereken, unutmamanız gereken, o ağır, tarihi, utanç verici yazıda olduğu gibi bizim yaşadığımız şu anda yokluk krizi değil. Biz sadece pahalılık krizi yaşıyoruz demişti ya. Yokluk krizi kapıda kardeşim. Çünkü hiç kimse isterse ürettiği parça bir arabanın yedek parçası olsun, isterse don lastiği olsun, mutlaka stok yapmaya gidecek demiştim size. Gerekçesini de şöyle açıklamıştım. Yarın malının %5 daha fazla olacağını, daha fazla değere sahip olacağını bilen insanın rasyonel davranışıdır bu. İnsani, ahlaki olması ayrıca tartışılır. Ama Adam Smith'in dün size anlattığım sözlerini hatırlayın. O bölümde ahlak yok. O iyilikten kaynaklanmıyor. Ekonomi kendi çarkında dönüyor çünkü. Bu kadar ödeme yapılacak. Ve bütün bunların içinde Türkiye, Türk lirasının daha da değer kaybettiğini görecek. Çünkü demin anlattığım mantıkla insanlar üretimlerini vadeli olarak dışarı çıkartmaya yanaşmayacaklar. Vadenin karşılığında ne kadar para kaybedeceğini bilmiyorsun ki. Neden böyle bir şey yapasın? Ayrıca bu kötü bir şeyse Türkiye şeker fabrikaları neden yaptı? Kendi vatandaşını %25 neden kazıkladı stokçulukla? Bu sorunun da cevabını vermesi gerekiyor. O kadar çok yerden, o kadar çok şey duyuruluyor ki, o kadar fazla şey geliyor ki. Dün yayında kullanmak üzere bir izleyiciden gelen bir maili ayırdım. Aslında şöyle de düşündüm ayırırken. Dedim ki ya bu insanlar normalde isimlerini, soyadlarını, her şeylerini açık açık yazıyorlar. Çünkü bunların kaybedeceği bir şey yok. Zaten batığın ne kadar büyük olduğunu görüyor bu insanlar. Türkiye'de birilerinin sokuşturmaya çalıştığı gibi tedarik zinciri neden kırıldı sorusunun yanıtı aslında çok büyük bir yalanla açıklanamayacak durumda. Mehmet Ali Bey, zaman zaman bu yayınları desteklediğini, zaman zaman da fikirlere katılmadığını, bu yüzden izlediğini söyledikten sonra anlamış. Yurt dışından müşteri bir ürünümüzü dün, dikkatli dinleyin lütfen, yaşanmış bir şey anlatıyorum size. Yurt dışından bir müşteri ürünümüzü 10 euroya almak istedi. Saat 15 suları. Ve euro 13 lira 30 kuruş civarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Biz de işimizin gereği ürün ağaçları, malzeme sarfiyat miktarı, işçilik süresi falan hepsini çalıştık. Karlı olarak ürünü minimum 10,5 euroya satabileceğimizi belirledik. 10,5 euroya. Bölüm yöneticisine bildirmesi, bölüm yöneticisinin satış yöneticisini bilgilendirmesi, ihracatçıyla görüşmesi, ürünün özelliklerinin anlatımı, minimum satılacak malın fiyatı ve değeri konuşulması gibi toplamda 1 saat kadar zaman geçti. Bu 1 saat içinde 13 lira 30 kuruşluk euro 14 liraya çıktı. 1 saat içinde oluyor bunlar ve bir malın pazarlığına şahit oluyorsunuz şu anda. Türk lirası bu seviyede değer kaybedince bu sefer çalışma yaptığımız ürünün işçilik maliyeti azaldı. Hani söylüyor ya, utanmaz arlanmaz televizyona çıkıp Türkiye dünyanın en ucuz işçiliği olacak, işçilik akacak falan utanmadan söylüyorlar bunu. İşçilik maliyetindeki azalma sebebiyle biz karlı minimum satış fiyatımızı 9,5 euroya düşürdük. Bu ürün için ham madde alım zamanı, işçilik zamanı belli bir süre geçeceği için bu sürede kur çıkarsa firma için sorun yok. Ama kur düşerse firma verdiği taahhüt gereği bu kez zararına ürünü üretecek. Bakın, ihracat yapan bir firma. Bir saat içinde yaşadıkları bütün bunlar. Ben önceki gün, kış koşulları artık başlıyor, Ankara çok soğudu, arabama kış lastiği almak üzere çok sevdiğim bir arkadaşıma gittim, lastik satar kendisi. O ve ortağı Şener, üçümüz otururken, Şener, Ethem ve ben üçümüz otururken şunu söylediler ikisi de. Vadeli mal satışını şu an için kimseye yapamıyoruz. Neden? Ya şu dakika itibariyle Ankara'da otosanayinin içinde bir yer burası. Hani işi bu adamların, yıllardır işleri bu. Dediler ki şu anda listeyi bakarken zam geliyor zaten. Ve gelen zam sadece bizim sattığımız markalarla alakalı bir şey değil. Bunların navlun ücretleri değişiyor. Sürekli fiyatlar güncellenmek zorunda. Ve biz iyilikle de ya yok kardeşim ben şurada sabitleyeceğim deme şansına sahip falan değiliz. Yapamayız ki. O zaman burada çalışanların ekmeğiyle oynayacağız. En temizi vadeli mal satışını durdurmak. Türkiye bu hale geldi şu anda. Demin Mehmet Ali Bey'in yaşadığı ihracattaki örnekte yaşadığı gibi. Türkiye bu halde ve utanmadan hala birileri bunu iyi bir ekonomik model olarak sokuşturmaya çalışıyor. Hayır, bu cahiliyet sadece. Sadece cehalet bu. Başka bir şey değil. Düz cehalet, düz ısrar. Dün Erdal Sağlam'ın yazısında gördüğümüz gibi kafasındaki bir takım dini yapılanmaları ekonominin üstüne oturtmaya çalışmak. Ama bu kadarla kalmıyor ki. Türkiye'de pek çok insanın hayatı başka yerlerden etkileniyor. Size başka bir şey okuyacağım. Kendisi ismini paylaşmış benimle ama İrem, ben de paylaşayım senin ismini ya. İnsanlar duysun bunu. Bu çabanın karşılığını görsünler en azından. Türkiye'de insanlar bundan nasıl etkileniyor? İstedim ki bu yayın sıcak bir şey olsun ya. Yani böyle ben size teorik bir şeyler anlatmayayım. Bir Fransız lisesinden mezun. Annem mimar, babam muhasebeci, 3 kişilik çekirdek bir ailenin kızıyım. İstanbul'da özel bir lisede okuyor, özür dilerim, özel bir üniversitede okuyor ve reklam tasarım iletişim bölümünü bitiriyor 2016 yılında. 2 senelik kayıt dondurmak zorunda kalıyor çünkü parası yok. Kalıyor okul. Neyse, çok başarılı bir öğrenci olduğu için okul ücret almıyor. Üçüncü ve dördüncü sınıfları da başarı bursu alıyor. Yetenekli biri çünkü. %50 ve %75 burslarla alıyor. Ama o hani önceden kalan bursun miktarı var ya, onu ödeme şansım olmadı benim diyor. O okul bittikten sonra ödenecek. Okulun öğrencileri için hazırladığı tahsil kredisine başvurdum. Prosedür günün dolar kurundan okul ücretinin noter aracılığıyla banka üzerinden tasdiki ve mezun olunan 6 aylık süreç sonunda güncel kurdan ödenmesi. Uzatmadan dövizle borçlandırma 2013 yılında ilk imzamı attım. Senetteki dolar kuru 1 lira 89 kuruştu. Tüm eğitim yılları sonunda toplam borcumda 27 bin dolar olarak sabitlendi. 27 bin Amerikan doları. Kurumsal bir şirkette çalışmaya başladım. Aylık maaşımı doğrudan borca yatırıyordum. Rahip Brunson olayıyla çıta yükseldi. Dolar sonrası okuldan randevu aldım. Okulun sahibinin oğluyla bir görüşme yaptım. Kuru en azından sabitleyemez miyiz diye konuştum. Çünkü aldığım para yetmiyordu diyor. Bu bölüm çok sinirlendiriyor beni. Çünkü böyle bir şey yapamayacaklarını, hayır işi yapamayacaklarını falan denilmiş. Neyse, %20'lik bir indirime razı oluyorlar. %20'lik. Ama diyorlar ki ödeyeceksin. Korona döneminde kur sabitlenmesine gidilen borçlar kapsamında eğitim kalemi alınmadığı için borcumu güncel kurdan ödemeye devam ettim. 6 liradan ortalamasını aldığım toplam borcum 162 bin lirayken şu an ödemem geri kalan 17 bin dolar bugünün kuruyla 204 bin lira ediyor. 204 bin Türk lirası. Dolarla mı borçlandınız diyerek ekrana çıkanlara camın arkasından evet diye bağırmaktan başka bir aksiyon alamadım. Size yazma amacım servet düşmanlığı, sistem eleştirisi, benim başıma neler geldi demek değil. Ben kendi kararlarımın arkasındayım. Yalnızca bu ülkede ne aldığım eğitimin bir karşılığı ne de ödediğim paranın değeri var. Umut büyütmek bazen zor. O sebeple yazmak ve umudumu canlı tutmak istedim. Çünkü kurtuluş yok tek başına yazmışım. Bu reva mıdır ya? Bunu yapan insanlar oturup büyük hikayeler anlatabilirler mi? Kendileri mesela patates soğandan bahsederken çok lüks arabaların önünde poz verip gerekirse bir domates eksik alırız diyen tipler sizi ikna ediyor mu gerçekten? Demin anlatırken yarım kaldı. Türkiye aynı zamanda Türk lirasının bu kadar eksilmesiyle birlikte çok ciddi bir döviz talebi yükselmesi krizi yaşayacak şimdi. Bundan sonrası. Yani bundan sonra olacak şey bir enflasyon sarmalı. Bu kaçınılmaz artık. Hani öyle olabilir falan demiyorum. Öyle olacak. Enflasyon sarmalı yaşanacak bu saatten sonra. Dövize çok ciddi anlamda bir talep oluşacak. Neden? Çünkü Türkiye'nin kendi dövizi yok. Yani bizim eksi 35 milyar dolar civarında bir Merkez Bankası rezervimiz var. Yalanla goy goyla 130 falan deniyor. Değil. Alakası yok kardeşim. Denemesi bedava. Böyle bir durumda finansal sistem sarsılmayacak mı Türkiye'de? Döviz yok. Döviz borçluluğu var. Nereden bulacaksınız dövizi? Siz kendi elinizle yarattığınız canavarı beslemek zorundasınız bu saatten sonra. Mecbursunuz. O döviz alınacak. Yani Türkiye'de yerleşikler, özel kişiler falan değil sadece, şirketler de almak zorunda. Şirketler de toplamak zorunda. Kendi eliyle o dövizi besleyecek artık insanlar bu saatten sonra. Sadece bu cehalet yüzünden. Sadece bu saçma sapan inat yüzünden, o cehalet yüzünden. Hepinizin aklında dünden beri şu soru var. Türkiye'nin farklı yerlerinde işte insanlar sokakta gösteriler yaptılar. Tencere tava çalınmaya başlandı ki bence de doğru yapılması gerek. Çünkü insanlar hani derdini anlatmaya, yanıyorum kardeşim demeye çalışıyor. Ama geçen hafta konuştuğumuz gibi. Bakın burada siyasetin kaçabileceği bir yer yok. Bugün kendini muhalif olarak tanımlayan partilerin tamamı. MHP'yi ayrı tutuyorum, o çünkü işine geldiğinde muhalefet olduğunu hatırlıyor. İktidarın göbek deliği kadar yakın, bırakın onu bir yerde. Kalan bütün partilerin bugün insanlardan önce, o siyasi partilerin insanlardan önce sokağa çıkması gerekiyor. Yani onların yapması gerekiyor. İnsanlardan böyle bir öncelik bekleyemezsiniz. Çünkü herkes çok ciddi anlamda bir tedirginlik yaşıyor. Ne olacağını, ne biteceğini bilmiyor. Ama bugün siyasetin önder olma zamanı işte. Eğer hani bizim kaç gündür konuştuğumuz helalleşme çağrıları, otlar, çöpler bilmem ne gerçekse tam helalleşilecek görüş bu. Tam o gündeyiz şu anda. Siyasetin önder olması gerekiyor. Siyasal liderlerin önder olması gerekiyor. Onların iktidarı mutlaka ama mutlaka seçime zorlaması gerekiyor. Bunun ötesi yok artık. Çünkü burada bizim kaynayacak bir aşımız kalmadı. Herkes ekmeğini taştan çıkartmaya hazır insanlar olarak bu ülkede yer alır ama öyle bir şey yok kardeşim. Taştan çıkacak bir ekmek yok. Taşta TOKİ var artık. Taşta ücreti önceden ödenmiş, ödenemeyen bölümü için borçlanılmış, borçlanılan bölümü için faiz hazırlanmış yollar var o taşların üzerinde. Şimdi siyaset o taşın yollarını açmak zorunda. Bunu bütün muhalefet partileri yapmak zorunda. Yani o siyasi önderlerin artık gerçekten önder olduklarını gösterme zamanı geldi. Öyle toplantılarda, mecliste yapılan basın toplantılarında, partilerin grup toplantılarında falan söylenecek sözlerin bir hükmü yok artık. Onları insanlar söylüyorlar zaten. Ama bugün geldiğimiz yerde insanlar eğer bir şey anlatabileceklerse onu önce siyasetçilerden bekleme hakkına sahipler. Çünkü siz önder olmak zorundasınız. Hiç kimsenin kafasını öne eğerek oturma şansı yok bu saatten sonra. Hiç kimsenin halktan bir girişim bekleme hakkı yok bu saatten sonra. Siyasetçiseniz eğer halka önderlik yapacaksınız. Bu iktidarı mutlaka ama mutlaka seçime zorlayacaksınız. Başka çaresi yok bu işin. Çünkü demokrasiler seçim sandığında insanların tercihlerini belirttikleri yönetim sistemleridir. Ve o tercih içinde artık görülüyor ki böyle bir iktidarın seçilebilme ihtimali yok. Bu iktidarın adının ne olduğunun bir önemi de yok. AKP olur, MHP olur, CHP olur, HDP olur. Sorun değil. Yönetemeyen gitmeli. Yönetme talebiyle ortaya çıkanlar kendilerini daha görünür kılmalı bu saatten sonra. Siyasetin çekingen olma şansı yok kardeşim. Hala grup toplantılarında atılıyor, tutuluyor. Bugün partiler, bütün partiler işte CHP'de, MHP'de hatta HDP'de kendi toplantılarını yapacaklar. Alınacak kararlar mutlaka ama mutlaka iktidarı seçime zorlamak yönünde olmalı. Bunun yöntemini bir sorun çözme sanatı olan siyaset bulmak zorunda. Yoksa ben siyasetçiyim diye gezmemek zorunda kimse. Bu saatten sonra hani yapılmış haklı helalleşme çağrılarının, geçmişte yapılmış adalet, hak, hukuk, adalet yürüyüşlerinin falan gerçekten test zamanı artık. Siyasal liderliğin gösterilmesi gereken zaman. Ve burada halktan bir şey beklemek doğrusu değil işin. Çünkü halkın artık talebinin ne olduğu belli. Ama bu saatten sonra siyasetin önderlik yapma mecburiyeti var. Çünkü deminden beri size anlattığım şu hikayeler. Yani ortak mitingler mesela ve Sevil Elgaz'ın dediği gibi ortak mitinglerle yapılabilir bu. Ama mutlaka halka siz önderlik yapmak zorundasınız. Çünkü iktidarın elinde çok büyük bir koz var. İktidar demin Tansu Çiller'in o yaptırdığı diyorum bakın. Yaptırdığı ve bizim ikinci yayında bugün yazdırılan yazıları da göreceğimiz şekliyle büyük yalanların arkasına saklanmak gibi bir emeli var. Milliyetçilik çıkartılıyor insanların karşısına, vatanseverlik çıkartılıyor, kurtuluş savaşı çıkartılıyor, din çıkartılıp konuluyor. Dinen arkasında durmamız gerek diye. Sonra büyük yalanlar uyduruluyor. Dört domatesten ikisini yemeyelim biz azaltırız falan diye arkada lüks arabalarla. O yüzden bugün siyasetin artık daha önce konuştuğumuz gibi kaçma noktası kalmadı. Siyaset duvara yapıştı Türkiye'de. Buradan sorunun içinden çözüm çıkartacak olan siyaset kurumu. Ve bugün ne anlatacaklar bilmiyorum. Ama CHP'nin de, İYİ Parti'nin de, HDP'nin de, Saadet Partisi'nin de, Gelecek Partisi'nin de, Deva Partisi'nin de, Türkiye İşçi Partisi'nin de herkesin çok somut önerilerle gelmesi gerekiyor. Artık hiç kimsenin kafasını kuma gömme şansı yok. Çünkü bu yaşanan var ya, bunun bir sonraki adımı açlık artık. Gerçekten emin olun bunlar. Hani demin söyledik ya tedariği kısıyorlar artık. Hiç kimse hiçbir şey vermiyor diye. Büyük pastanelerden, pastane tedarikçilerinden haber geldi. İşte ne bileyim Apple açıklama yaptı internet sitesi üzerinden satış yapmıyoruz diye. Ya bunun gerekçesi çok normal. Çünkü önünü görmüyor kimse. Bundan sonrası o aşağılanan Amerika'da raflar boş denilen günler. Önlemini almak mümkün mü? Elbette mümkün. O yüzden siyaset kurumu çözüm üretmek zorunda. Bugün vatandaşın sesini çıkartacağı, siyasetin ona önder olarak çözüm bulacağı gün. Hiç kimsenin kafasını önüne eğip, düşünüyormuş gibi yalandan korkakça bekleme şansı yok artık. Siyaset kurumu bugün alacağı kararlarla ortaya çok net bir şey koymak zorunda. 24 Kasım, bu anlamda 23. ayın Türkiye bir kara salı yaşadı. Bunu böyle adlandırmakta bir beis yok. Gerçekten bizde Kara Cuma var, Kara Pazartesi var, hepsi var. Kapkara zaten uzunca bir süredir günler ama 24 Kasım mutlaka bunların içinde aydınlık bir gün olmak zorunda. Siyaset çıkarttığı kararı ortaya dökmek zorunda. Mutlaka ama mutlaka. Yoksa işte yiyeceğimizi görüyorsunuz. Günün menüsü asfalt yatağında Toki balkonu yiyeceğiz. Üzerine taze çekilmiş otoyol vergilerini de serpebilirsiniz. Yemesi biraz zor, çiğnemesi sıkıntılı ama bunun masaya geleceği, bu yemeğin masaya geleceği çok uzun süredir belliydi. Görmek istemeyen insanların inatları ve cahillikleri yüzünden yaşıyoruz bunu sadece. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden, demin okuduğum o maillerde olduğu gibi, aslında aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğru, biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Niye bakalım? Demokrasi dediğimiz şey farklı fikirlerin oluşturduğu bir yönetim sistemi zaten. Biz hepimiz düşüneceğiz. Düşüncemizi küfretmeden, tehdit etmeden, hakaret etmeden ortaya koyacağız ki onun içinden iyisiyle hepimiz için ortak güzel bir yaşam kuralım. Çünkü biz aynı memleketi seviyoruz. Burada yaşamak istiyoruz birbirimizden vazgeçmeden. Bunun yolu birbirimizden korkmadan konuşmak. Bu yayın sürsün diyorsanız lütfen YouTube kanalına abone olun. YouTube kanalına abone olun, ondan sonra isterseniz YouTube üzerinden destek mekanizmaları var. Katıl düğmesi var, süper chat, süper sticker uygulamaları var falan. Patreon.com'dan Ünsal Ünlü adına bu yayını destekleme, maddi anlamda katkıda bulunma imkanı var. Ama YouTube aboneliği bunların hepsinin ötesinde önemli. Hele bir de abone olduktan sonra parasız pulsuz bir şekilde şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklayacak olursanız YouTube bu yayını başkalarına da önerecek o zaman. İşte tam o anlamıyla yayını daha da yaymış, insanlara erişimine yardımcı olmuş olacaksınız. Bunun dışında en büyük katkınız, en büyük desteğiniz burada olmak zaten. Yayın sırasında burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun, yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya, orada devam ederiz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.